Kültür Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Kendisiyle WhatsApp üzerindeki gruplarda Işık Hanım sayesinde tanıdım. Çok kıymetli, bizi bir araya toplayan görüşleri var ve bugün gelin sizinle mizajları konuşalım dedik. Çünkü o konuda bayağı çevresindeki insanlara faydası dokunmuş, kendisini tanıma yolunda katkılarını görmüş diye duyduk. Ama daha fazlasını dedim ki gelin programda konuşalım. Sağ olsun, o da geldi. Hoş geldiniz Tunsel Hanım.
Hoş bulduk Münevver'cim. Çok teşekkür ederim bu kıymetli platformda beni konuk ettiğin için. Gerçekten hani programlarını hep takip ediyorum. Çok büyük fayda sağlıyorsun. Çok güzel alanlara sen de hizmet ediyorsun. Bunun için tekrar sana teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Kısaca kendinizi bir tanıtmak ister misiniz diye sorsam.
Elbette. Ben eğitimciyim. Emekli olduktan sonra o eğitim hayatının içinde tanık olduğum bazı yanlışlara nasıl düzeltebilirim, nasıl katkı sağlayabilirim diye bir yolculuğa çıktığımda önce kendimi düzeltmem gerektiğini, önce kendimdeki ego benlikleri, kendimdeki arızaları diyorum, şifalandırmam gerektiğinin bilinciyle önce bir kendimden başladım. Yolculukta siz hakikaten iyi bir niyetle, doğru bir niyetle yola çıktığınızda sizi gerçekten morfik alan üzerinde böyle bir hafif de girmek istiyorum ama çok değil. Gerçekten onunla eşleşiyorsunuz. Onunla rezone olduğunuz güzellikler karşınıza çıkıyor. Kıymetli konular karşınıza çıkıyor. Aman Allah'ım diyorsunuz. Yani ben bir eğitimciydim. Niye bunları şimdiye kadar fark etmedim? Aslında hepimiz kendimizi, kendi evimizin önünü, kendi evimizin içini temizlediğimizde yaşamın çok daha kıymetli, kaliteli olduğunun da bilincine varıyorsunuz. Velhasıl kelam böyle buradan yola çıktık. Bir müddet sonra karşıma Enneagram 9 tip mizaçla ilgili bir şey çıktı. Bir dostumun, bir psikolog dostumun, eğitimci aynı zamanda bana bir önerisi oldu. Hocam dedi böyle bir şey var, duydunuz mu? Çok kıymetli, çok kadim bir bilgi. Lütfen dedi gelin bir hocamızın sohbetlerini dinleyin, söyleşileri oluyor. Ve bu konuya da çok derin yaklaşıyor. Bir başladım, bir girdim, giriş o giriş diyeyim. Dedim ki ben bunu mutlaka daha derinlikle öğrenmeliyim, bunun eğitimlerini almalıyım. Yani amacım burada şey yapmak değil, hani buradan bir profesyonel kazanım sağlamak değil, eğitimciyimiz ya. İçimizde bir takım şeyler kaldı, ukdeler kaldı. Bir anne olarak da çocuklarıma da yaptığım yanlışlarla yüzleştim. Ve bunu bir hizmet olarak işte okullarda bazı gittiğimiz böyle farkındalık kamplarında kişisel sıkıntıları olan dostlara paylaşarak bu alanda işte karınca kararınca diyeyim hizmet etmeye, bir rehber olmaya gayret ediyorum. Gerçekten Enneagram'ı tam temelli öğrendikten ve onunla ilgili deneyimlerimi yaşadıktan sonra bir sürü kişi de bunu gözlemledikten sonra bunun dilim gerçekten yaygınlaşması lazım. Daha iyi anlaşılması lazım. Dünyaya bir program üzerine geldiğimizi, bizim de hakikat yolunda ilerlerken hep son günlerde kuantum fiziği üzerinden de aslında bir özgür irade yok. Bir program içerisinde buraya geliyoruz. Enneagram bende çok güzel, çok net oturttu. Sorgulayan da bir yapıya sahip olduğum için 7 mizacındayım. Meraklı bir yapıdır bu yapı. Hem sorunları çözmeyle ilgili merakını, heyecanını artırır. Hem de daha derininde 7'nin bir alt tipi de vardır, sosyal alt tip. Topluma da nasıl katkı sağlarım mı da sizde geliştirir. Böyle olunca bu yolculukta gerçekten hani Enneagram benim için olmazsa olmaz oldu. Hem kendimizi tanımada niye böyle davranıyoruz, niye bu hareketi yapıyoruz ya da niye burada ben farklı davranıyorum, kardeşim farklı davranıyor. Anne aynı anne babadan dünyaya geliyorsunuz, aynı ailenin epigenetik kodlarıyla, çevresel koşullarıyla yetişiyorsunuz ama biriniz bambaşka bir yapıda, diğeri bambaşka bir yapıda. O zaman bunun bir şeyi olmalı, bir çözüm nedir bu? Sizin içinizde doğarken sizde var olan bir tohum olarak bunu adlandırabilirim. Dostların daha iyi anlayabilmesi için. O tohum, mizaç, siz eğer elmaysanız sizi üzüm yapmıyor. Evet. Ya da ne bileyim işte bir şeftaliyseniz bir armut yapmıyor. Onun ya en güzel hali olarak yaşamı deneyimliyorsunuz, işte kişilik olarak gelişiyorsunuz, sonra karakter olarak oturuyor. Ama o mizacın temel yapısı sizde değişmiyor asla.
O zaman baştan başlayalım mı? Sözünüzü burada keseceğim ama mesela mizaç dediğiniz şey bir tohum olarak adlandırıyorsunuz.
Evet.
Genel olarak önce bir mizaç nedir? Biraz daha oraya açıp.
Onu şöyle açabilirim. Biz doğarken o evrensel sistemin bir hani küçük nüvesi olarak oraya geliyoruz ya, bir program üzerinden geliyoruz. Bunu kuantum fiziğiyle artık hani sen de bu konulara çok hakimsin. Çok da net anlamaya, idrak etmeye başladık. İşte bunu destekleyen unsurlardan birisi de bu mizaç tohumu. Biz bu yapıyla dünyaya geliyoruz. Aile çevremizde önce anne baba üzerinden bu mizaç gelişmeye başlıyor. Daha sonra işte okul, öğretmenler, iş hayatı, evlilik, işte ebeveynlik derken bu mizaç üzerinden yaşamı deneyimliyoruz. Biz istesek de hani ara ara yaptığımız sohbetlerde Işık da söyler hani özgür irade yok. O zaman ben istediğimi yaparım diyor ya insanlar. Hani zihin öyle söyletiyor. O zaman ben oh istediğimi. Hayır, senin içindeki o mizaç yapısı ve onun üzerine oturttuğun kişilik yapısı sana bunları çok da yaptırmaz.
Yaptırmıyor.
İlla onun paralelinde yol alırsın. Ha, bunun farkında olmadan zaten uzun yıllar yol almışız. Ben kendime bunu öğrendiğimde aşağı yukarı 50 küsur yaşlarındaydım enegram eğitimi aldım. Bir baktım geriye doğru yaşamıma. Evet, ben gerçekten bu yapıyı deneyimlemişim. Bunu o kadar net görüyorsunuz ki, ya da ne bileyim çalışmalarımızda bireysel zaman zaman yaptığım mizaç çalışmaları oldu. Özellikle ilişkiler üzerinden, çocukların gelişimi üzerinde anne babalara ya da işte gittiğimiz kamplarda kişinin bir takım sıkıntıları oluyor. Bunun mizaç üzerinden olduğunu fark etmediği için ya bir türlü değiştiremiyorum, bir türlü bunu halledemiyorum dediği noktalar aslında o mizacın ondaki negatif tarafları, kör noktaları ya da olumsuz diyebileceğimiz yönleri. İstesek de onun alanının dışına kolay kolay çıkamıyoruz. Gelişiyoruz, geliştiriyoruz, sağlıklı hale getirebiliyoruz. Çünkü mizaçlar da kendi içinde seviye seviye. Yani sağlıklı hali var, ortalama hali var, sağlıksız hali var. En altında da patolojik hali var. Bu da bizim neyimizden etki alıyor? Yaşadığımız çevresel koşullar, deneyimlerimiz. Yani buna epigenetik diyebiliriz, morfogenetik alan diyebiliriz. Bu alanlar bu mizacın sağlıklı olmasına, daha sağlıksız olmasına, ortalama seviyede olmasına falan açıyor.
Ben de onu hep şey diyorum, bir potansiyelle doğuyoruz. Mizaç dediğimiz şey o aslında.
Elbette.
Bana göre de. Ve o potansiyelin en iyi versiyonunu yaşamak ya da en alt versiyonunu yaşamak sizin elinizde. Ben de astroloji haritalarına bakıyorum. Ben de enegram eğitimi aldığımda, ondan öncesi de astro sembolizm eğitimi almıştım. Ve çok benzeştiğini sonra da araştırdım da zaten onun kökeninin de o sembolizm bilgisine dayandığını görmüştüm. Oradaki işte güneşin, ayın ve dünyanın çıkarıldıktan sonra kalan enerjilerinin anlatıldığı 9 gezegen enerjisinden bahsediyordu. Yani çok uyumlu. Zaten dediğiniz gibi kadim bilgiler hepsi birbiriyle çok uyumlu. Hatta geçen de bir sohbet yapmıştık, numaralarla alakalı bir şey söylemiştiniz. Kısaca ona da bakma fırsatı buldum. Orada da hep bir döngülerden bahsediyor. Orada da sayıların döngüsünden bahsediyor mesela. Bu evet, da gösteriyor ki bir patern üzerine doğmuşuz gibi.
Evet, gerçekten hani kadim bilgiler o asırlardır deneyimlenen, gözlemlenen, yaşanarak öğrenilen çok kıymetli bilgiler. Yani ben eskiyle kadimi her zaman ayırırım. Hani eski artık değerini yitirmiştir. Mesela hani Newton yasaları artık eskimiştir. Yerini neye bırakmıştır? Kuantuma. Ha bu demek değildir ki Newton yasaları niye boşuna onunla? Hayır. O bir basamaktı. O işlevini tamamladı. Yerini kuantum alanına bıraktı. Ancak hani kadim dediğimiz bilgiler her zaman kendi içinde kendini güncelleyen ve daimi olan şeylerdir. modellemelerdir. İşte buna örnek olarak astrolojiyi gösterebiliriz, numarolojiyi gösterebiliriz. İşte Enneagram buna çok kıymetli örnektir. The Human Design dedikleri bir çalışma var. Benzeri bir sürü çalışmayı
sayabiliriz. Orkun yazıtlarına kadar gider bu.
Tabii.
Oradaki resimlere, şekillere, o arkeolojik kazılarda çıkarılan sembolizmlere kadar gider ki Carl Gustav Jung da çok oradaki sembolizmler üzerine durmuştur. Kişilerin personalarıyla alakalı.
Evet.
Dediğiniz gibi hepsi birbiriyle harmanlanmış. Hepsi birbirinden ışık almış ya da işte birbirini doğrulamış gibi geliyor bana.
Hep birbirini tamamlamış, hem desteklemiş, hem doğrulamış. İşte masallar, mitler, hani bizim sıradan hikayeler dediğimiz masallar, mitler de onlar da hani belli sembolizmalarla ne yapıyor? Bu sürece insanlığın gelişimine hep katkı sağlamışlar. Biz geliştikçe, biz bilinçlendikçe, bizim bilincimiz arttıkça onlardaki alt manayı, derin manayı idrak etmeye başlamışız. Hani yıllardır Nasrettin Hoca fıkrası diye dinlediğimiz fıkraların aslında ne kadar derin bir bilgelik
felsefe çıkıyor altından.
muazzam bir felsefe çıkıyor. O yüzden bu derin kadim bilgileri güncellemek, günümüzdeki insanlara da bunu aktararak onların da kendi yaşamlarını daha kaliteli ve daha anlamlı kılmak adına işte elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
Hatta programın başında şey dediniz, ben Enneagram'la tanıştığımda 50'li yaşlarımdaydım. O bana geriye dönük baktığımda bazı yol haritamdaki taşları göstermişti. Ne kadar o taşlar üzerinde o izi sürüp geldiğimi fark ettim. Bu çok güzel bir farkındalık ve son dediğinizde de işte o mit oluşturma, geçmişin miti olsa da aslında her birimiz kendi mitimizi kendi yaşam süreci içinde yazmakla mükellef insanlarız diye düşünüyorum. Yazmadığımızda da işte o bütün huzursuzluk, mutsuzlukları yaşıyoruz. Ne kadar kıymetli ki insan kendisine bakabiliyor ve doğru bir şekilde, yalansız, işte aynasını silerekten görebiliyor kendini. O da insanın içine bir huzur veriyor. Dediğiniz gibi bir şeyleri değiştirmek değil. Ben buradaki bu izimden ne anlamalıyım? Bu izim bana ne yaşıyor? Çünkü değiştiremeyeceğimiz dolanıklığın içindeyiz mi desek, ona ne desek.
Valla onu ben şöyle gözlemledim, deneyimledim kendi üzerimde. Çok sevdiğim, kıymetli bir kadim söz vardır. İnsanın kendine olan yolculuğunda, kolaylığı zorluğunda, zorluğu da kolaylığında der üstadlar. hani arifler böyle söylerler. Aa diyorsunuz, ay ne kadar kolay. Ben kendimi çok iyi tanırım. Madem yol böyle açılıyor, ben en iyi kendimi biliyorum. En büyük yanılgımız. Kendimizi hiç bilmiyoruz. Hani o personalar var ya önde çeşit çeşit. Sadece onlar zannediyoruz kendimizi. Bu tarz çalışmadan işte ilk girdiğimde hani sen kimsin diye sorulduğumda böyle kala kalmıştım. Evet ben kimim? Ben kimim? Bana kodlanan bilgilerle işte ben öğretmenim. Ben kadınım. İşte ben anneyim, eşim falan filan böyle hani dışarıdan bana konan o personalarla kendimi tanımlıyorum. Oysa kendine yolculuk bunların çok daha ötesinde, çok daha derininde bir şey. O zaman kolay zannettiğin şeyle yüzleşmeye başlayınca o işin çok da kolay olmadığını görüyorsunuz. O kadar saklamışız ki kendimizi, o kadar onları örtmüşüz ki, perdelemişiz ki bunu fark ettiğin zaman insan bir korkuyor. Ay şimdi yani.
İçeriden yalan... ne çıkacak? Çünkü soğan kabuğu gibi. Soyuyorsun bir şey çıkıyor. Soyuyorsun bir şey çıkıyor.
Ne yalanlar çıkıyor. ne sahtekarlıklar çıkıyor. Öyle sahte benlik diye adlandırılır bu. Hakikaten öyle sahte benliklerle üstümüzü örtmüşüz ki. Onu çıkarıyorsun bir başkası. Onu çıkarıyorsun bir başkası. Şimdi mizaçları öğrendikten sonra bu benliklerinle yüzleşebilmek benim için çok daha kolay oldu. Dönüyorum bakıyorum kendime işte 7 mizacı üzerinden vereyim belki daha net anlaşılabilir. 7 mizacı hayatı daha keyifli, hoş, eğlenceli,
maceracı.
Maceracı. Fakat baskılanmaktan da hiç hoşlanmaz. Sınırlandırılmak istemez. Bu sınırlandırıldığı ortamlarda da oradan nasıl çıkarım diye manipüle etmeye eğilimlidir. Yani yalan söyler, uyanıktır. Böyle biraz böyle şeydir, hani tatlı yalanların arkasında, tatlı manipülasyonların arkasında sığınır. Hani çok sert değildir ama kandırır. Hem kendini kandırır hem karşıyı kandırır. Ha, ne yapıyorsunuz o zaman? Evet, böyle bir halim vardı benim. Belki hala da var. O şey yaptığımda, ilk bunu öğrendiğimde, evet Tunsel, bundan kaçamazsın. Evet, sen böyle böyle yapardın çocukluğunda. Sen böyle böyle davranırdın. Oburluğu vardır. Çünkü yemek, damak zevki de çok yüksektir. Evet, böyle bir şey var. Bu da mesela, fren koymalısın. Bunu dengelemelisin diyerek önce kendi üzerinde bunları yaptım. Şimdi bu zorluk aşamasını geçince, bu itirafları kendi kendine yapabilince iş kolaylaşıyor. Tamam, eyvallah diyorsun. Kabulüm. Bu dünyadaki programımda bunları deneyimlemek var. Eyvallah. Buna razıyım.
Ama çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Mesela benim aslında altında yatan sebep özgür olma duygusu. Yani baskılanmayı sevmiyorum. Ama tam onu da bilmediğiniz için, ama o duyguyu da yaşamak istediğiniz için işte yan yollara sapıyordum diyorsunuz. Yani bu ne kadar farkındalıklı bir şey. Ama şimdi o kadar biliyorsunuz ki yan yola sapmaya gerek yok. Kim benim özgürlüğümü kısıtlıyorsa, kim beni baskılıyorsa direkt oradan uzaklaşırım. Bu duyguyu bile bilmek, bunu hayata uygulayabilmek o kadar insana büyük bir özgürlük tanıyor ki. Evet, zor onları fark etmek dediğiniz gibi. Hatta atölyeler yapıyorum, böyle çok keskin sorular soruyorum. Asla soruya cevap vermiyorlar. Hep yan yollarda dolaşıyorlar. Çünkü gerçek soruya cevap verseler orada yüzleşilmesi gereken bir şey var. Ama eninde sonunda bu yüzleşmeyi yaptığımızda da gerçekten orada özgürlük var. Hani benim hep umut var dediğim yer burası. Gerçekten kendimiz fark ettik mi, umut var.
Evet, yani bu o kadar aslında insanı yeni bir konfor alanına çıkarıyor ki, yani yine kadimlerin bir sözü vardı, hani kabz olmadan, yani sıkışmadan bast olmaz derler. Hani genişleyemezsiniz, rahatlayamazsınız. Evet ya, benim böyle bir kişilik yapımda bu noktalarım var. Bunu kabul ediyorum, hani onaylıyorum. İşte kişisel gelişimde de bu terimler çok kullanılır. Evet, doğrudur. Kendinizi olduğunuz haliyle kabul ettiğiniz zaman bir rahatlama oluyor. O rahatlama olduğunda da o sıkışmış alanınız genişliyor ve bir bakış açınız genişliyor. Hani hep o dar alandan baktığınız zaman zaten o zihin hapishanesinden çıkamıyorsunuz. Eyvallah. Diyelim ki işte bir mizacını alayım. Mükemmelliğçidir. Hele biriler gerçekten hem kendilerini çok yorarlar hem de karşıdakilerini yorarlar. Eğer sağlıklı seviyenin altındalarsa, ortalama veya biraz daha aşağıdalarsa, o kadar kendini sınırlar, o kalıpların dışına çıkamazlar ki, şöyle yapmalıyım, böyle olmalı. Düzen bunu istiyor, kurallar bunu istiyor, ahlaki değerler bunlardır, toplumsal değerler bunlardır. Şimdi buralarda sürekli kendini baskıladığı zaman biraz dünya deneyimindeki bulunduğu koşullarda bunu destekliyorsa, bunu tetikliyorsa, orada böyle bir döngü içinde döner döner dolaşır. Böyle olduğu zaman da önce duygusal olarak sıkışır, işte psikolojik olarak bir takım rahatsızlıklar olur, sonra bedene yansır, işte tansiyon olur, ne bileyim midede rahatsızlıklar olur. Sistem aslında bize bir şeyleri olduğu haliyle kabul etmeyi anlamadığımız zaman, yine kadim bir sözü burada ifade edeyim. Nus ile uslanmayanı etmeli tektir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir derler. Çok
Aynen, işte
bilindik söz.
hayattaki döngüler
Evet. Sen şimdi bir uyarılıyorsun,
böyle.
bunu görmüyorsun, görmek istemiyorsun, yüzleşmek istemiyorsun. Arkasından bir tokat geliyor, o tokat da sana yetmiyor. Ondan sonra işte hastalıklar başlıyor, bedene yansıyor, sıkışmalar başlıyor. Şimdi sen bu konuları tabii daha da derinlikli biliyorsun. İşte bedendeki hastalıkların birçoğu duygularla bağlantılı. O kadar muazzam bir sistem ki aslında, beden, zihin, ruh hepsi ahenkli olduğunda yaşamımızı hiç doktora ihtiyaç duymadan uzun yıllar sürdürebiliyoruz. Kural dışından çıkan kitapta 150 yaşına kadar yaşayabiliriz diye, Mihail Tombaki diye bir şahsın kitabıdır bu. Yani hayatımızı ne kadar sade, ne kadar farkındalıklı, ne kadar o zihin hapishanesinden özgürleşerek yaşarsak, o mizacımızın da farkına varıp, onun da kör noktalarını, negatif taraflarını, güzel böyle törpülersek, hani ağaç budağı gibi, yaşamımızı gerçekten çok kaliteli kılırız. Yani burada cenneti yaşamanın sırlarından biri olarak ben değerlendiriyorum Enneagram'ı. Çünkü kendimizi tanımadan, kendimizin eksiklerini, kendimizin ego takıntılarını bilmeden, niye bunu böyle yaptığımızın farkına varmadığımız için ötesini göremiyoruz.
Burada bir araya girmek istiyorum. Çünkü az önce dediniz ya, hani kişisel gelişimde de söylenen bazı cümleler var. İşte kendini olduğu gibi kabul et. Burada kişisel gelişimin suyunun çıkarıldığı bir nokta var. Oranın altını çizelim. İşte kendini görüyor, yüzleşmesi gereken yerde yüzsüzleşiyor. Ve ben böyleyim, ben böyleyim diye dolaşmaya başlıyor. Ama oradaki yüzleşmenin amacı...
Çok tehlikeli. Evet. Çok tehlikeli bir şey bu.
Evet. Buradaki o amaç, yani ben oburum, onu dayayacağım, bunu dayayacağım değil. Ben oburluğa meyilli bir insanım ve bu benim enerjimin en düşük titreşimli hali. Ben o oburluğu neyle doyurabilirim mesela? Değil mi? Daha iyi bir potansiyelim olması için. Demek aynı ki ben bir şeye açım.
Pardon, hemen tamamlamak için girmek istiyorum. Enneagram'da da öyle, ben 7 mizacım, ben işte 5 mizacım, onun özelliği yapıyorum, ne yapayım diyenlerin bazen böyle bir gafletli cümleleri oluyor. Hocam ne yapayım, ben de 5'mişim. Beni işte bir 2 mizacı beni anlasın. Bir dakika. Senin onu anlayabilmen için kendindeki o yapının blokajını çözmen lazım. Sen kendine önce bu da bakalım.
Evet.
Sen kendindeki o arızaları düzelt. Ondan sonra da karşısındaki kişinin seni anlamasını bekle. Zaten mesela empati yapın, empati yapın denir ya. Bu empati de ben Tunsel olarak Münevver'e empati yapamam ki.
Evet.
Tunsel'in bakış açısıyla yapacağım. Tunsel'in mizacı, onun kişilik yapısı üzerinden Münevver'e empati yaparım. Bu da gerçekçi olmaz. O zaman kısa da bir ön bilgi verelim Enneagram için. 9 tane ana mizacımız var. Şekilde de görüldüğü gibi. Her mizac aslında çok kıymetli. Hiçbiri birbirinden ne üstün ne geride. Hepsinin de çok özgün, çok özel yapıları var. Sağlıklı seviyesinde bunları deneyimleyebilmek hayatın rengini, o renkliliğine büyük bir enerji katan kişilikler. Yani ana olarak 3 tane renk var bilirsin. Milyonlarca kombinasyonu var. Bazen bu çalışmaları anlatırken 9 tane mizaç var. Peki milyarlarca insan var. 9 mizaçla bunu nasıl sınırlandırıyorsunuz? Hayır. Bunun bir sürü kombinasyonu var. Nasıl kombinasyonu var? Bu yetiştiğimiz işte epigenetik ve morfogenetik alan burada devreye giriyor. Onların etkisiyle bu mizaçlar kendi içinde renkleniyor. Bir kırmızı, bir mavi, biliyorsun 3 ana renk olarak kırmızı, mavi, sarıdır, değil mi? Ama bundan ne kadar çok renk çıkar. Dolayısıyla mizaçlar da böyledir. Şimdi birler standartları yüksektir, mükemmelliyetçidir, kuralcıdır. Mesela sağlıklı seviyede bir topluma çok büyük fayda sağlar. Çünkü her şeyin ilkeli, adaletli, kurallarına uygun. Geçen gün Alev Alatlı'nın, Allah rahmet eylesin, kıymetli bir düşünürümüz de, onun yıllar önce duymuştum bu söylemini, çok beni etkilemişti. Şimdi vefatından sonra daha da öne çıktı. Yasal ama haram olanlardan söz ediyor. İşte bir mizacı hem yasal olmasına hem de helal olmasına çok kıymet veren bir kişilik yapısıdır. Bu kişiliği temsil eder mizaç olarak. Standartları yüksektir, reformcudur. Ancak tabii her mizaçta olduğu gibi o sağlıklı seviyeden aşağı düştüğü zaman da mükemmel yapamazsam kaygısıyla ne olur? Adım atamaz. Öteye kötü olursa, ya yapamazsam, ya istediğim gibi, çünkü kendi zihninde çizdiği bir mükemmelliyetçi bir yapı vardır.
Kendini onu sınırlayabilir yani.
Çok sınırlar, çok sınırlar. Yani bir şablon çizmiştir. O mükemmel, işte o Ayşe'nin mükemmelliğidir. Ama Ahmet'e göre başka bir şeydir. Fakat o Ayşe'nin mükemmelliği, hele mesela mükemmelliğiçi bir ailede yetişmişse, öyle bir çevrede büyümüşse, bu daha da baskın hale gelir. İkiler duygu merkezlidir. Sevelim, sevelim, birbirimize yardımcı olalım, hayatımızı destekleyelim, dayanışma içinde olalım diyen bir yapıdır. Bunlar da hani kendi işini bırakıp başkalarının işine koşabilen insanlardır. Hani iyilik yap, iyilik bulu bile hiç hesaba katmaz. Orada sıkışıyorsa, bana ihtiyacı varsa, beni aramışsa, benim mutlaka orada olmam gerekir diyen bir kişilik yapısıdır, mizaçtır. Ancak bunun altında yatan da bir beklenti vardır. İkilerde beklenti biraz yüksektir. Ben bunu yapıyorum ama benim ihtiyacım olduğunda da mutlaka o bana gelir. Ben böyle bir fedakarlık yaptım ya, özellikle fedakar anneler bu sınıfta çok değerlendirilir. Yaptığı her şeyi, hani ben beklentisiz yapıyorum canım. Hiç olmazsa diyelim ki oğlu kızı büyümüş, kendi düzenlerini kurmuşlar. Ya insan bir aramaz mı? Ya da bir kardeşi, bir değer verdiği birisi. Bir insan aramaz mı ya? Hiç olmazsa insan, ben bir şey beklemiyorum. Ya hiç olmazsa bir telefon etsin ya. Bak yani orada bile küçük de olsa o beklentiye vurgular, ama derininde de çok büyük beklenti vardır. Dolayısıyla da kızgınlıkları, öfkeleri çok yüksek olur. Ani parlamaları yüksek olur. Üçler rekabetçidir, hırslıdır, başarı odaklıdır. Bugün vahşi kapitalizm dediğimiz sistemin, başarmalısın işte, motivasyonun süper olmalı, şöyle yapmalısın dediği tipler ve bunun gazıyla hareket eden üçler gerçekten kendilerini çok yaran da bir hale getirebiliyorlar. Ancak bunu hani dengeli yaptıkları zaman gerçekten hani motivasyonları yüksektir, öyle kolay kolay düşmezler. Bunu böyle geçti ama ikincisini de hallederiz. Ve olmadı üçüncü, işte Allah'ın hakkı üçtür. Ya da burada olmadı da şurada belki başarırım diye hep böyle kendinin o içsel motivasyonunu destekler bu yapı. Dörtler toplumda çok yaygın görünen yapılar değillerdir. Çünkü özgünlerdir. Hayatın anlamını arayan, çok hassas, tabii ki bu çerçevede de çok duygularıyla yaşayan insanlardır. Genellikle sanatçılar, yazarlar, edebiyatçılar buradan çıkarlar. Onlar da çok duygu merkezli oldukları için, duygularıyla yaşadıkları için çok çabuk enerjileri düşebilir. Yani bekledikleri anlam arayışını bulamazlarsa ya da kendisinin anlaşılmadığının farkına vardığında, ya kimse beni anlamıyor. Ya şu koskoca toplumun içinde çirkin ördek yavrusu gibi hissediyorum kendimi. Ya da bu sıradan sohbetler, muhabbetler beni hiç de sarmıyor. Yani bir işte ne bileyim Dostoyevski'nin bir işte Suç ve Cezasındaki bir şeyi bana hatırlattı. Bunu söylesem bunlar ne anlar deyip de biraz küçümser de, biraz da o kibir de içlerinde vardır. Çok böyle herkesle muhatap olmak istemezler bu yapılar. Ama hayatı da sağlıklı seviyelerinde gerçekten hayatı anlama, o ruhaniyeti açığa çıkarma, o sevgi, şefkat, manevi duyguları özellikle açığa çıkarmada çok değerli katkıları vardır topluma. O yüzden de çok yaygın değillerdir bu yapılar. Beşlere geldiğimizde beşler bilgi, veri. Bilgi onlar için çok önemlidir. Bunu anlamam için iyi bir gözlem yapmam lazım, iyi bir araştırma yapmam lazım, derin düşünmem lazım. Bu olmadı, bunun daha başka bir yolu var mı? Daha başka kimden alabilirim bu bilgiyi? İşte hangi fizikçi diyelim ki bu konuda şey yapmış, çalışma yapmış? Acaba bir şeye gitsem, kaynağına gitsem, işte hangi üniversitede bunun çalışmaları yapıyor falan diye derine gitmekten bazen de kendilerini çok yıpratırlar, yorarlar. Ancak sağlıklı seviyelerinde bu yapılar ihtiyaçlarıyla yetinen, çok fazla şekle, şemale önem vermeyen, dörtlerin akılcı taraflarıdır bunlar. Yani dörtte duygu çok var ama beşte akıl ve mantık vardı. Analizden işte sentez arasa gidip gelme, sorgulama ve bunun üzerinde derin düşünme onları çok mutlu eden bir şeydir. Yani bir köyde bir kulübeye onu kapat, aylarca üzerinde çalışacağı konuda hiç bir şeye ihtiyaç yok. Temel ihtiyaçlarını ver, kapıyı da kapat, fazla da rahatsız etme. O orada böyle çalışsın, nasıl bir haz, nasıl bir keyifle o süreci yaşar. Fakat bazen de o sürecin içinde kalıverir. Sonucu getiremeyebilir. Çünkü o süreç onu o kadar mutlu eder ki derin teorisyenlerin, işte fizik teorisyenleri olsun, matematikçiler olsun, uzay bilimciler olsun, yani bu tarz bilim insanları, düşünürler, felsefeciler bu yapıdan ortaya çıkarlar. Bazen de bu yapıdan tabii hepsinin olumlu, olumsuz tarafları var ya, olumsuz tarafında da şöyle bir şey vardır. Cimrilik yaparlar. Bilgisinin cimriliği. Herkese ben bu kadar uğraştım, bu kadar çalıştım ona.
Ben
Ben
o kadar
kusura bak.
düşündüm, herkes de düşünsün.
Ha, aynen. Herkes de uğraşsın, birine de kafa yorsun. Ben söylemem her şeyi herkese. Hak edene veririm. Bak. Bir de böyle bir hani mazeret de sunar. Hak edene veririm. Öyle kolay değil bu işler. Emek lazım. Yıllarını vermek lazım gibi de egosunun böyle tuzağına da düşebilirler. Altılar sorgulayıcı yapılardır. Güven ararlar. O yüzden çok tedbirlidir, temkinlidir. Bir şeye kolay kolay inanmazlar. Hele işte 6-5 birbirini destekleyen yapılar olduğu için 6-5 ya da 5-6 bu konuda bayağı bir kendini yorar, yıpratabilir. Ama sağlıklı seviyede bir 6'ya kasanızı emanet edin ya da şirketinizi emanet edin. O kadar titizlikle kendi malıymış gibi oraya sahip çıkar ki sorumludur çünkü sorumluluk sahibidir. Kendisi neye ihtiyaç duyuyor? Güvene. Güvenli olmak için, güven yaratmak için kendimin güvenli olmam lazım. Dolayısıyla ben işimi en düzgün şekilde, en güvenli şekilde, en temiz şekilde yaparım. Ve de bu şirketi sonuna kadar sahibiymişim gibi elimde tutarım. O yüzden bir işe girdikleri zaman kolay kolay oradan çıkmazlar. O iş yerini sahibi gibi, kendisiymiş gibi sahiplenirler. Her şeyiyle kendini oraya vakfederler. Ta
Çok
ki ne
doğru.
zamana kadar? Ne zamana kadar? İşte burada da böyle o kadar bazı duyguları insan putlaştırıyor ki o güven ihtiyacından dolayı kendisinin zaman zaman istismar edilmesi, bu güven duygusunun yaratılmasında da ağır tokatlar yiyebilir. Kendi her şeyi en iyi şekilde, en güvenli şekilde yaptığını tahmin edip takdir de beklediği zaman karşı taraf patronu senin bu görevindi zaten yapman gerekiyor dediğinde büyük hayal kırıklığına uğrar. İşte orada gerçekten hani ciddi bir çöküş yapar. O yüzden hani burada bu yapıların bütün mizaçlar olarak ifade edeyim ki her şeyi bir denge üzerine yapmak lazım. Sınırlarımızı bilmek lazım. Haddimizi bilmek lazım. Çok sevdiğim bir sözdür. Sıfır beklenti, %100 mutluluk. Şimdi bir altı beni güvenli bilsin herkes deyip burada kendini çok yıprattığı zaman bir beklentiye girer. Herkese den de o güveni bekler. Ama bazen hayal kırıklığına uğrayabiliriz. Hayat hiçbir zaman tam olarak güvenli değildir. O zaman da altılarda şey başlar, anksiyete başlar, kaygı bozukluğu başlar. Ben herkese bu kadar güveniyorum da bu kazıkları niye yiyorum der. İşte orada aslında sistem devreye girer. Der ki ona, senin karşına çıkanlar sana aynalık yapıyor. Senin aynı yapınla sana bir şeyi gösteriyor. Burada bak kör noktan var. Kendini göremiyorsun. Sana onu gösteriyor. Ya da senin hiç hoşlanmadığın zıt bir yapıyla seni karşı karşıya getirir. Burada da o zıt yapıyı olduğu haliyle kabul etmeyi sana, mesela bir altı yediyle çok anlaşamaz. Çünkü yedi spontandır, rahattır, maceracıdır, gezelim, tozalım, hani değişik yerlere gidelim der. Altı da çok önemlidir. Bir dakika, orası nasıl bir yer? Güvenli bir yer mi? Şöyle gidebilir miyiz? Şu olabilir mi? Ya şöyle olursa, ya böyle olursa, şu riskle karşı karşıya kalırsak, o zaman hani gitmeyelim, oturalım bariye de gelebilir. Yani o
Evet.
insanın kendi yapısını tanıyıp onunla yüzleşi, hayır, evet, burada güven duygusunu bir kenara koyuyorum. Benim için herkes kadar bir risk var deyip yola devam ettiğinizde o blokajı kırmış oluyorsunuz. Yediler hayatı keyifli, neşeli, meraklı, maceracı olarak deneyimlerler. Ancak bu yapı hayata güzel, olumlu, çözüm üreten şekilde de bakar. Yaratıcı tarafı da vardır ve deneyime önem verir. Yediler için teori çok o kadar önemli değildir. Bir dakika, ben bir deneyimliyim ya, bir göreyim. Mesela yemeğe meraklıdırlar. Hem yemek yemeyi severler, hem yemek yapmayı severler. Ancak yemek yaparken mesela ben tam bir yedi olarak bunu çok kendimde gözlemliyorum. Hiçbir tarifi birebir alıp yapmazlar. Ya bir dakika, ya ben kendimden bir şey yok. Bakalım böyle nasıl olacak? Belki de daha lezzetli olacak der mesela. Ne bileyim, bir yere gidecek. Oraya illa trenle gidiyor. Ya bir dakika, ya ben otobüse de gidebilirim. Ya da ne bileyim, motosiklete gidebilir mi ya? Belki de böyle de keyifli bir şey olur. Böyle dediği için, alanı açık tuttuğu için, sınırları fazla olmadığı için değişik, renkli, yeni deneyimlerin içinde kendini bulurlar. Ha, burada tabii onun da bir handikap tarafı var. Bu keyif, merak, eğlence, lay laylo, onda bir haz odaklı olmaya doğru bir eğilim de başlatabilir. Ya boş ver, dünyanın sıkıntısı bize mi? Biz hayatımızın tadını çıkaralım. İşte yiyelim, içelim, eğlenelim, güzelleşelim. O zaman da o bağımlılık başladı mı? Vücudun o bağımlılığa yatkın nöronlarıyla eşleşme olur. O keyif, haz bir müddet sonra sizi uyuşturmaya, o uyuşturucunun içinde bu her türlü uyuşturucu olur. Yani bir televizyon bağımlılığından tut da işte içki, alkol, sigara, şeker, tatlı, yeme içme. Ha babam mesela mutfakta bir şey yapar, bir şeyler dener ama hem yer hem yedirir. Onun dışında bir şey ona haz vermez. Çünkü o yedikçe biliyorsun yani vücudun sistemi de muazzam bir döngünün içinde. Bir şeyi fazla yaptığın zaman oradan arıza çıkarıyor. Yani sınırlarını aşmayla haddini bilme bambaşka şeyler. Evet, sınırlarımızı aşmalıyız ama neye kadar aşacağımızı bilip işte bu mizaççı yapısını, mesela yedilerin çok da sınırları aşması onları bir uyuşturmaya, bir hazın bağımlısı yapmaya götürebilir. Ama altı için sınırlarını aşmak çok keyiflidir. Onu daha bir hayatı renkli ve değişik görmeye de iter. Sekizlere geldiğimiz zaman dünyayı yöneten liderlerin, yani lider olarak gördüğümüz liderlerin çoğu sekizlerden çıkmış. Güç odaklıdır, cesurdur, baskındır. Mesela bir sekiz çocuğa hükmedemezsiniz anne baba olarak. Mesela bir altı, bir sekiz çocuğunuz var. O kadar anne baba için bu çocuklar şey ki, büyük bir sınav diyeyim. Ya birisi pamuk gibi güvenli, ne dersen onu yapıyor, güvenli alanının dışına çıkmıyor. Anne babanız, haberi bir şey olsa anne yapabilir miyim, baba gidebilir miyim? Bütün bu sınırlar içinde hareket etmeye çok özen gösteriyor. Henüz tabii kendini de çok geliştiremediği için anne babadan aldığı yönergeyle sürekli hareket ediyor. Sakin, uslu, ah canım benim diyorsunuz, başını okşuyorsunuz. Bakıyorsunuz 8 çocuğunuzda ben gideceğim ya, arkadaşlarımla şuraya gideceğim. İşte oğlum şu niye o saatte geleyim ya? Benim işte işim var, şu saatte de gelirim. Öyle beni baskılamayın. Ben öyle sıkıntıya gelemem dediği zaman anne tabi bunu anlayamıyor. Allah Allah diyor. Aynı evdeyiz. Aynı terbiyeyi veriyoruz. Biri böyle, biri böyle. Bizler de yanlış yaptık diyor. Hayır, onlar bir yanlış yapmadılar.
Evet.
Bu yanlışları şurada. Bu çocukların kişilik yapısını tam fark edemedikleri için, böyle bir yapıyla geldiklerinin bilincinde olmadıkları için bu sorunları yaşıyorlar. Şimdi benim iki torunum var. Birisi iki mizacını deneyimleyen, sakin, dingin ama en ufacık bir şeyde gözü yaşlı akan. Ben bir şey söylüyorsun, aman anne falan diyor, başlıyor böyle bir göz. Oğlum bir şey demedim yani. Anlamıyor ama yedi mizacında olan diğer torunum da oh lay lay lam gezelim içelim eğlenelim halinde. Ya anne babaanneciğim diyor işte hadi bize gelin beraber şöyle yapalım. İşte senden şöyle bir değişik bir yemek içmek yapalım. Birileri gelsin bize onlarla eğlenelim. Yani arkadaş ihtiyacı onda şey eğlenelim keyifli zaman geçirelim. Dolayısıyla hakikaten kişiliği bilmek, mizacı bilmek ebeveynler içinde, ikili ilişkilerimiz içinde o kadar kolaylık sağlıyor ki 8 mizacındaki bir eş, 2 mizacındaki bir kadını hem çok koruyucusu olabilir, güçlü lider ya, evin reisi ya, ailenin babası ya, aman onun iki de zaten destek, yardım, sevgi, şefkat beklediği için, ilişkiler onun için önemli olduğundan 8 bir eşten çok mutlu olur. Oh, sırtını ona dayar. Onun koruması altında hayatı da çok konforlu yaşar. Ancak tabii bu yapı terse gittiği zaman 1-8 sağlıklı seviyeden aşağı düştüğü zaman bu sefer ikiyi hırpalamaya başlar. Neredesin, ne yapıyorsun, işte benim iznim olmadan şuraya mı gidiyorsun, bunu mu yapıyorsun ya da bir baba, anne olarak karşısındaki kişiyi çok yıpratabilir. Aynı zamanda kendi gücüne güvendiğinden, egosal olarak kendi gücüne güvendiğinden burada bunu dikkate sunmak isterim. Kafa göz ben bilirim der. Kimseyi dinlemez. Ben yaparım ya der. Hiç şey yapmam der. Umrum olmaz der. Ben hallederim. Halletmesen de iki çakarım haline bile getirebilir. Böyle olduğu zaman da sekizler hayattan biraz sert deneyimlerle terbiye edilirler. Yani her mizacın kendi içinde terbiye edilmesi, hani o nus ile uslanmayana etmeli tektir dedim ya, sekizlere biraz kötenin de ötesinde darbeler gelebilir. Hayatın farklılıklarını, hayatın kendi odağında olmadığının öğretebilmesi için bazen sert darbeler yiyebilir. Deneyimler de biraz sert olabilir. Dokuzlara geldiğimizde bak barışçıl, uyumlu, sakin, dingin, aman nasıl böyle pamuk gibilerdir. Aman düzen bozulmasın, aman buradaki huzuru bozulmasın diyerek kendilerini de hiç böyle silik gibi gözükürler. Yani bir dokuzu sen bilirsin canım halinde gördüğünüz zaman evet bu muhakkak dokuzu ya kanat olarak deneyimliyor ya da ana mizaç olarak. Mesela bir yere gideceksiniz, bir şey yapacaksınız. Olur tamam gideriz. İşte yavaşlardır. Ağırlardır. Eyleme geçmekte biraz zorlanırlar. Burada yalnız mesela bazı mizaçlar bir de bunların daha tabii derininde 3 tane her mizacın alt tipleri var. İşte birinci, ikinci, üçüncü olarak bir tanesi kendimizle ilgili, kendimizin tanımayla ilgili, kendi öz yapımızı bilmeyle ilgili bir alt tipimiz var. Kendini koruma diyoruz buna.
Burada bir
Yani
şey soracağım. Siz anlatırken benim de dikkatimi çekti. Ben dedim ya benim şey çıkmıştı. Tipim 6 çıkmıştı. Kanat tipim 5 çıkmıştı. Şey gibi anladım ben şimdi. Bir alt bir üst birbirini etkiliyor
hayır,
gibi.
hayır. Evet öyle. Yani 6 ya 5'ten etkilenir ya 7'den etkilenir.
Ama burada bir
Ya
şey soracağım. Mesela astrolojide tam tersiyle tam tersinin enerjisini hissetmek vardır. Mesela altının tam tersi iki mi? Anlaşılsın diye. Hani burada da karşıtlık var mı numaralarda, yoksa sadece alt üst şey
Hayır,
mi?
şöyle alt üst demeyelim. Bunlar yan yana ya. Altı yanındaki iki kanattan destek alıyor. Ya altı beşten destek alıyor kanat tip olarak, ya da yediden destek alıyor. Yedi ya sekizden destek alıyor ya altıdan destek alıyor.
Anladım. Okey. Öyle diyorsun. Tam
Tabii bunun
karşılığıyla alakası yok.
yok yok hayır. Başka bir benzeşmeleri olabilir. Onu daha özelden
Tamam.
teknik. Bir arkadaşım bu konuda çalışma yapıyor. Aysel Yıldız Bakan diye İzmir'de. Astroenegram diye de bunun bir hani ismini aldı. Hakikaten astrolojiyle enegramın ne kadar örtüştüğünü o da tespit etti. Kadim bilgiler, Münevvercim, asırlardır elimizin altındaysa ve halen güncellenerek kullanılıyorlarsa, bunları hani çok küçümseyerek bakan, bazen çok bunları tükaka eden bir anlayışlar var ya, hani bu pozitif bilimi putlaştıran, bakın bilim değişir, bilim değişkendir. Değil mi? Bugünkü bildiğiniz bilgi yarın bir yenisi geldiği zaman, çünkü deneyseldir. Bir şeyleri deneyimlersiniz, laboratuvar ortamında çalışırsınız, bir başka şeye evrilir, bir şey, keşif yaparsınız, o zaman bunu bir kenara koyarsınız. Ama o bilginin üzerine yeni bilgi gelir. Dolayısıyla bilim, bilgi değişkendir, dinamiktir. Ancak bazı hani bilgelik içeren bilgiler vardır ki, bunlara kadim bilgi diyorum. Hep de böyle söyleniyor zaten. O hiçbir zaman, onlar hiçbir zaman, hani astroloji hiçbir zaman ortadan kalkmaz. Çünkü o evrensel yapının bir tezahürü olarak bizlere sunuluyor.
Aynen, evrensel bir matematik var işin içinde
Evet,
dediğiniz gibi.
yani evrensel matematiğe göz ardı edemeyiz. Yani her günde önümüze çok böyle güzel bu bilgiler açılmaya başlıyor. İşte son 2 yıldır sana da hatta söz ettim, Benford yasası diye bir yasa. Tam bir evrensel sayılar üzerinden yasa. Bir matematik. Yani o kadar muazzam bir sistem ki, işte fraktal geometri deniyor, Planck sabiti deniyor. Yine ışıkçımın kulaklarını çınlatacağım. Kenzler bunu gerçekten çok yalın ve herkesin anlayabileceği tarzda anlatmış. O kadar kıymetli bilgiler var ki, bu bilgileri inkar etmek bence kendimizi, kendi gerçekliğimizi, kendi hakikatimizi daha doğrusu, yani gerçeklikle hakikat de birbirinden farklıdır. Benim tulsel olarak gerçekliğim başkadır, senin münevver olarak gerçekliğin başkadır. Dolayısıyla hani bunlar böyle böyle aşama aşama hep bize bir takım ipuçları, yolumuzu açıcı böyle değerli bilgiler geldikçe, bu işe önce kendimizi tanımaktan en değerlisi bu. Bak, başkalarına o kadar güzel etiketleme yapıyoruz, o kadar güzel yargılıyoruz. Hep ben dostlara söylüyorum, ne olur 3Y'den kendinizi uzak tutun. Ne yapıyoruz? Önce bir şeyleri yadırgıyoruz. Sonra o yadırgamanın üzerine kendi etiketlemelerimiz, zihinde bize kaydedilmiş bir takım bilgiler var ya, onlarla yorumlamaya başlıyoruz. Allah, o alana girdiniz mi zihin neler uyduruyor, ne hikayeler çıkarıyor. Şurada da şöyle olmuştu, bu zamanda böyleydi. Ta sizi çocukluğunuza kadar getiriyor. Muazzam bir yorumlar manzumesi ortaya çıkıyor. Sonra da şak bir yargıya giriyorsunuz. O yargıyla da hükmü veriyorsunuz. Artık o değişmez. Yani eleştirel bakmayı anlarım, ama eleştirel bakma sizi, daha iyisi nasıl olabilir? Buradaki kalıplar nasıl kırılabilir? Yerine tamam bu böyledir hükmünü verdiriyorsa, o zaman eleştirel bakış açısı değildir. O bir hüküm vermedir. Bunu da çok doğru bulmuyorum.
Vallahi çok güzel konuştunuz. Bence biz bu sohbetlere devam ederiz. Ama çok güzel bir şey söylediniz. Tekrar onun altını çizeyim. Bir bilgiye bakarken ön yargılı davranmamak gerekiyor. Bu da neymiş demeden önce, bu da neymiş gibi bir merakla bakmak.
Merak, çok önemli.
Kıymetli.
Çok kıymetli. Çok
Evet.
kıymetli. Acaba ne olabilir? Bundan ben ne katkı alabilirim? Zaten şimdi öyle yaptığınız zaman sizde bir alan açılıyor. Çünkü oraya bir duvar koymuyorsunuz, bir perde koymuyorsunuz. Aa canım, mesela şu en çok da kişiselleştirme bizi zora sokuyor. Don Miguel Ruiz'in 4 anlaşma kitabını çok kıymetli bulurum. Onun işte 4 anlaşması vardır. İşte kişiselleştirme, yapabileceğinin en iyisini yap, yargılayıcı davranma. Şu anda tam hepsi aklıma gelmedi ama hakikaten bunu yaptığımız andan itibaren perde kapanıyor.
Değil mi?
Ancak bu yolda ilerlerken acaba olabilir mi? Bir bakayım. O zaman içinizdeki hani o iç sesimiz var ya, o da aktive olmaya başlıyor. Bir dakika diyor, bak buradan güzel bir şey bulabilirsin. Güzel bir şey çıkarabilirsin. O dar bakış açın genişlemeye başlıyor. Giderek öyle yaptıkça aa diyorsun, hani şer zannettiğimiz arkasındaki hayır vardır ya kadim inancımızda. Evet ya, ben bunu böyle zannediyordum. Buradan bana şu gelir zannediyordum. Hükmü kalkıyor. Evet ya, bak meğerse ne kadar güzel bir alan varmış bunun altında. Dediğimiz andan itibaren cennetin yollarını inşa etmeye başlıyoruz.
Ağzınıza
Böyle
sağlık.
tamamlayayım. O
Çok
yüzden
teşekkür ederim.
hakikaten
Çok güzel şeyler söylüyorsunuz.
kıymetli buluyorum. Enneagram'ı ciddi olarak takip etsinler. Öğrenciler, rehberlik uzmanları, İK'cılar. Tabii bunun çok daha değişik ilişki eşler arasında, anne, baba, çocuklar arasındaki ilişkilerde de neleri dengeye getirebilirim üzerinde kendilerine çok büyük katkı sağlayacaktır.
Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok güzel şeyler söylediniz. Dediğim gibi biz bu sohbetlere inşallah siz de müsait olduğunuz zamanlarda devam edelim. Çünkü çok faydalanıyoruz. Hem ilminizden, bilginizden bile ben bilginin deneyimlenmiş halinden çok etkileniyorum. O da sizde var. Çok hoşuma gidiyor.
Yedinin özelliği o. Deneyimlemeden bir şeyi ortaya koymaz. O yüzden ben mesela çok sosyal medyada yokum. Pandemi döneminde böyle bir içe dönüşle beraber o alandan da, çünkü bir sürü farklı bilgiler, zaman zaman kirlenmiş bilgi de oluyor. Bazen zihin kandırabiliyor seni. Oraya giriveriyorsun. Sınırlı giriyorum. Dolayısıyla dostlara da artık kendi içimize dönme zamanı olduğunu, kendimizi dönüştürdükçe, içerideki o perdeler açıldıkça da karşımıza hakikaten doğru enerjideki insanları çektiğimizi gözlemliyorum kendi deneyimlerimden. Senin gibi böyle güzel dostlar da tanımış oldum. Bak
Canım.
işte uzaklar yakın oldu. Ahir zamanın bir güzelliği de bu.
Evet.
Kanada'dan İstanbul'a güzel bir buluşma oldu.
Harikasın.
Çok teşekkür ediyorum Münevvercim. Çok değerli katkılarınız var. Ben de inşallah karınca kararınca bir katkı sunmuşumdur.
Ne demek? Çok bence çok fazlasıyla tabii ki. Ama biz programları da dediğim gibi yapmaya devam ediyor oluruz inşallah. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Var mı son eklemek istediğiniz sözleriniz?
Ediyorum. Umarım herkes kendine olan yolculukta samimi olarak yüzleşmesini yapar. Sırtındaki yüklerden özgürleşebilir. Hayatı daha hoş, daha keyifli, daha anlamlı yaşamak hepimize nasip olsun diyeyim. Teşekkür ediyorum canım.
Amin. O zaman görüşmek üzere, hoşça kalın diyeyim.
Sevgiler, hoşça kal canım.